Ayrım 16. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 144. 16. Parasızlık asıl en korkunç çehresiyle ay başında kendini gösterdi. Daireden aldığı maaş, ev kirasıyla Macide'nin muhakkak lazımdır dediği bir iki takım yatak ve yorgan çarşafının bedeli çıkınca, bir hafta bile dayanmayacak derecede azalmış, emsalsiz bir tasarrufla 10 gün kadar idare ettikten sonra uçup gitmişti. Ömer, yolda tesadüf ettiği insanlara, dairedeki masa komşularına, tanıdık tanımadık her insana, içinizde benim halimi anlayıp yardım edebilecek biri yok mu demek isteyen gözlerle bakıyordu. İmkansızlık ve sıkıntı arttıkça daha vahşi çalışmaya başlayan kafası, en olmadık planlar kurmak, en manasız arzularla tutuşmak hususunda emsalsiz bir kabiliyet gösteriyordu. Önünde giden şişman ve iyi giyinmiş birini yakasından tutarak, ''Yanınızda ne kadar paranız varsa bana verin. Ben hırsız veya haydut değilim. Fakat paraya muhtacım. Zorla değil, halime acıyarak verin.'' demek istiyor. Sonra bunun ilk defa gözüne göründüğü gibi yeni ve hoş bir şey olmayıp sadece dilencilik olduğunu, yegane yeniliğin herifi yakasından yakalamaktan ibaret bulunduğunu ve bunun da asla muvaffakiyete yardım edecek bir hususiyet göstermediğini itiraf ediyordu. Her camekanda gördüğü, yüzlerce defa gördüğü ve asla sahip olmak istemediği türlü türlü münasebetsiz eşya, gözlerinin önünde bir hayat ihtiyacı kadar ehemmiyet alıyor ve genç adamın avuçlarını yeis ve ihtirasla sıkmasına sebep oluyordu. Bazen bir vapur acentasının camekanındaki model gemiyi istiyor ve kendi kendine, param olsa derhal bunu alırım diyordu. Gözleri her şeye, saray lokmasından hasır şapkalara, rakı şişelerinden gümüş tabaklara kadar her şeye dayanılmaz bir hasretle takılıyordu. Bir seyyar fıstıkçının yanından geçerken parmakları tabloya doğru gitmek istiyor ve o kendine terler içine batarak hakim olabiliyordu. Bir akşam üzere eve gelirken Beyoğlu'nun büyük mağazalarından birinde ucuz satış yapıldığını ve büyük bir kalabalığın birbirini iterek içeri girip çıktığını gördü. Yanında 10 kuruştan başka parası olmadığı için bir şey alacak değildi. Yalnız parası olanların emrine arz edilen bu eşyayı yakından görmek, müşterileri hayretle seyretmek istiyordu. Elinde satın almak imkanı bulunduğu zamanlar asla duymadığı bu arzuya mukavemet edemedi. Dar kapıda şişman kadın vücutlarının arasına sıkışarak içeri girdi. Adam akıllı, yaz başlamış olduğu için herkes terlemişti. İncecik ipekli elbiseler giymiş kadınların koltuk altlarından pişmekte olan külbastı kokusunu andıran ağır ve ezgin bir hava yayılıyordu. Hepsinin yüzünde ciddi bir tecessüs ifadesi vardı. Birçoklarının yanından giden ve mendilleriyle yüzlerinin terini silen erkekler daha hafif fakat daha keskin bir koku neşrediyorlar, fena halde sıkıldıklarını saklamaya lüzum görmeden karılarına ters cevaplar veriyorlardı. Ömer ağır ağır her tarafa bakarak her şeyi yakından görmek isteyerek ilerledi. Korkunç derecede süslenmiş olan satıcı kızlar insanın gözünün içine yalancı bir alaka ile bakıyorlar ve önlerinden geçer geçmez tekrar lakayt tavırlarını alarak manasız şeylerle uğraşmaya başlıyorlardı. Bir sürü eşya rastgele ortaya serilmişti. Çorap bağlarının yanında çocuk tulumları, lastik topların bitişiğinde ipekli bluzlar vardı. Ömer mağazanın ortalarına kadar ilerledi, her şeyi elini sürüp çekiyor, geniş kenarlı kadın şapkalarını uzun uzun muayene ediyor, hamam havlularının fiyatını soruyordu. Bir aralık büyük bir tezgahın üzerinde kadın çorapları yığılmış olduğunu, bir sürü insanın oraya birikip habire karıştırdıklarını gördü. Yavaş yavaş sokuldu, sıcaktan ve kalabalıktan terlemişti. Yüzünü silmek için mendil aradı, bulamadı. Gözlüğünü çıkarıp cebine koyarak iki eliyle yüzünü ovuşturdu. Avuçlarını kaplayan yağlı ve cıvık bir his başını döndürdü. Gözlüğünü tekrar taktıktan sonra ellerini cebine soktu ve ıslak parmaklarını kuruladı. Tezgaha doğru daha çok sokularak terden buğulanmış gözlüklerinin arkasından çoraplara bakmaya başladı. Bir müddet böyle bekledikten sonra rastgele bir çift çorabı yakaladı ve çekti. Parmaklarının arasında yumuşak bir kadife parçası gibi kayan ince çoraplar aşağı doğru sallanıyordu. Saatlerden beri kafasında yer eden istek tekrar canlandı. Param olsa bunu alır Macide'ye götürürdüm dedi ve birdenbire evlendiklerinden beri karısına herhangi bir hediye, bir tek çiçek, bir avuç meyve veya bir mendil götürmemiş olduğunu hatırladı. Çorabı derhal oraya atarak mağazadan çıkmak istedi fakat durakaldı. Elinde tuttuğu çorabın koncu terli parmakların arasında yağlanmış ve lekelenmişti. Büyük bir telaşa düştü. Ya bu lekeleri görürler de çorabı bana aldırmak isterlerse diye korkuyordu. Etrafına bakındı. Satıcı kızlar müşterilerle ve müşteriler önlerindeki mallarla meşguldü. Bu alakasızlıktan istifade ederek yağlı tarafları görünmeyecek şekilde içeri kıvırmaya çalıştı. Bu esnada nasıl olduğunu düşünmeye vakit kalmadan bu uzun, yumuşak ve ipekli cismin avcı içinde büzülüp kaybolduğunu fark etti. Eli yorgun bir halde aşağı doğru sallandı, bütün vücudunu ani bir ter kaplamış ve her tarafı titremeye başlamıştı. Olduğu yerde mıhlanmış gibi duruyordu. Avcunun içindeki şeyi süratle tezgahın üstüne bırakıp dışarı fırlamak istiyor, bütün iradesine rağmen buna muvaffak olamıyordu. Sağ koluna felç gelmiş gibiydi. Tam elini kaldırırken birisinin bileğinden yakalayacağını, "Nedir bu avcunuzdaki?" diye soracağını zannediyordu. Gözlerini şaşkın şaşkın etrafında gezdirdi. Bu defa daha çok titremeye ve terlemeye başladı. Birkaç adım ilerisinde duran uzun boylu, kırmızı yüzlü, saçları sımsıkı, arkaya taranmış bir adam gözlerini dikmiş, sert sert ona bakıyordu. Bunun mağazanın kontrole memur adamlardan biri olduğunu hemen tahmin etti. Lakayt görünmeye çalışarak sol eliyle çorap yığınını karıştırmaya başladı. Ara sıra gözünün ucuyla yanına bakıyor, uzun boylu adamın hala orada beklediğini anlıyordu. Müşterilerden birkaçı da yana başlarında manasız bir şekilde duran bu garip delikanlıyı süzmeye başlamışlardı. Ömer bütün iradesiyle bir hamle yaptı ve avucunda çorap bulunan sağ elini pantolonun cebine sokarak ağır adımlarla diğer kısımlara doğru ilerledi. Uzun boylu adam hala olduğu yerde duruyor ve başka taraflara bakıyor görünüyordu. Buna rağmen Ömer onun gözlerinin gizlice kendini takip ettiğini zannetti. Kapıya doğru yaklaştıkça adımlarını hızlandırdı. Sokağa çıktığı zaman adeta koşuyordu. Akşam olmaya başlamıştı. Süratle sağa sola giden otomobillere ve tramvaylara ehemmiyet vermeden derhal karşı kaldırıma geçti. Kalbinin çarpıntısı dayanılmayacak kadar artmıştı. Arkasında ayak sesleri duydukça hızlanıyordu. Nihayet yan sokaklardan birine saptı ve adam akıllı koşmaya başladı. Burası dar ve dik bir yokuştu. 15-20 metrede bir dönemeç yapıyor ve yüksek bahçe duvarıyla karanlık evlerin arasında kayboluyordu. Daha fazla gidemeyeceğini anlayarak bu duvarlardan birine dayandı ve kesik kesik nefes almaya başladı. Göğsünün sol tarafı doğrudan doğruya uzvi bir acı ile burkuluyordu. Gözleri arkasından gelenleri görmekten korkarak yerin bozuk kaldırımlarına dikilmişti. Pantolon cebindeki sağ elinin zonkladığını hissetti. Parmakları sıkılmaktan ağrımaya başlamıştı. Yavaşça kolunu kaldırdı ve bej rengi bir kadın çorabının konç kısmının bir karış uzunluğundan avucundan fırladığını ve sallandığını gördü. "Eyvah, beni muhakkak gördüler, bu cebimden dışarıya da sarkmıştır," diye mırıldandı. Bir iki adım kadar duvardan açılarak kolunu gerdi ve avucundaki yumuşak maddeyi yukarı doğru fırlattı. Top halindeki çorap havada açılarak yüksek bahçe duvarının üstüne kadar çıkmış fakat orayı aşamayarak tepede kalmış ve sokağa doğru sallanmaya başlamıştı. Ömer bu son irade cehdinden, çabasından sonra daha fazla dizlerinin üstünde duramadı ve oraya araları çamurlu taşların üstüne diz çökerek biraz evvel çaldığı ve şimdi duvarda hafif hafif iki tarafa uçan çorabın altında gözlerini kapadı. Tekrar kendine geldiği zaman vaktin ne kadar geçtiğini bilmiyordu. Yalnız ortalık tamamen kararmış ve karşı sıradaki evlerin pencerelerinde sarı ışıklar belirmişti. Biraz kımıldadı, taşlar oturduğu yerleri acıtmıştı. Teri soğuduğu için çamaşırları, bilhassa yakası vücuduna ıslak ıslak yapışıyordu. Süratle kalktı, gözlerini duvarın üst kısmına çevirmeye cesaret edemeyerek caddeye doğru yürüdü. Evde Macide'yi kendisini bekler buldu. Genç kadın pencerede durarak arkasını kapıya dönmüş, dışarı bakıyordu. İki eliyle pencerenin mandalını yakalamış ve çenesini koluna dayamıştı. Pek az bir kısmı görülen yüzü soluk ve endişeliydi. Kapının açıldığını duyar duymaz geri döndü. Ömer gülümsemek ve sakin olmak isteyen bir tavırla "Geç mi kaldım?" diye sordu. Macide kısaca "Hayır," dedi. Sonra karşısındakine dikkatle bakmaya başladı. Ömer masaya yaklaştığı için tepeden vuran ışık alnını ve yüzünü aydınlatıyor ve yeni geçtikleri bu odanın diğerine nazaran biraz daha büyükçe olan kırmızı abajuru terli saçlarına kızıl denecek parıltılar veriyordu. Eliyle çektiği bir iskemleye dermansızca çöktü ve başı önüne düştü. Onu hiç ses çıkarmadan gözleriyle takip eden karısı bir adım sokularak "Hasta mısın?" dedi. "Bilmem." Macide daha çok yaklaşarak onun saçlarıyla oynadı. Sonra küçük fakat hazin bir gülümseme ile "Sen son günlerde biraz tuhaf oldun," dedi. "Ne gibi?" Macide bir müddet düşündü. "Evet, ne gibi?" Bunu kelimelerle ifade etmek oldukça güçtü. Yalnız Ömer'in halindeki değişiklik ihmal edilecek gibi değildi. Gözlüklerinin arkasında mütemadiyen kıpırdayan gözleri ara sıra dalıyor, elleri sofra örtüleri ve buna benzer şeylerle sinirli sinirli oynuyordu. Macide onun sorulan şeylere biraz geç cevap verdiğini, hatta bazen cevap vermeyi büsbütün unuttuğunu fark ediyordu. Karısıyla olan konuşmalarında, hatta onu kucaklamalarında bile garip bir telaş, acele işi olanlara mahsus bir sabırsızlık vardı. Bunların hepsi Macide'nin gözünün önünden geçti fakat hiçbirini söylemeye karar veremedi. Sadece, "Çok üzüldüğünü görüyorum. Neden? Her şey yoluna girer. Parasızlık bu kadar korkunç bir şey mi? Bak, bugüne kadar aç kalmadık. Bir kolayını bulacağız elbette." Ömer başını kaldırarak karısına baktı. Macide bu bakışlarda haince, hatta düşmanca bir şeyler bulunduğunu zannetti ve titremeye başladı. Ömer yerinden hafifçe kalktı, iki kolunu masanın üstüne koyarak ileri doğru uzandı. Gözleri büzülerek ve dudakları inceleyerek sordu. "Bu sözlerde samimi misin?" Macide şaşırmıştı. Kocasında şimdiye kadar hiç görmediği bu hal onu adam akıllı ürkütüyordu. Bağırır gibi, "Ne diyorsun, ne diyorsun Ömer, ciddi mi yapıyorsun?" dedi. Ömer hiç kımıldamadı, aynı şekilde ve teker teker sordu. "Benim halimde gördüğün değişikliğin sadece parasızlıktan geldiğini samimi olarak mı zannediyorsun?" Macide gözleri yerinden fırlayarak karşısındakine baktı, bir adımda masaya geldi ve aynen Ömer gibi dirseklerini dayayarak başını ona yaklaştırdı. Kendine hakim olmasını bilen bir insanın sesiyle, fakat merak ve heyecanını saklamadan, "Nasıl?" dedi. "Başka sebepler mi var? Niçin söylemiyorsun, yoksa artık her şeyi bana açmaya lüzum görmüyor musun?" Ömer aynı ısrar eden bakışlarla gözlerini karısına dikmişti. Hafif buğulu ve kirli gözlüklerinin arkasında sanki bir şey yanıyordu. Ağzı sımsıkı kapalı, dişleri kilitli, dudakları yapışıktı. Bütün dikkatini Macide'nin heyecanlı fakat her şeyden habersiz yüzüne dikmişti. Bir şeyler okumak, bulmak, sezmek, yakalamak ve ezmek istiyordu. Macide yavaşça elini uzatarak Ömer'in bileğini yakaladı. Bu sırada genç adam, zavallı kadının yüzünde ve gözlerinde şüphelerini kuvvetlendirecek hiçbir şey bulamadığı için mahcup tekrar iskemlesine çöktü. Ellerini tamamen karşısındakinin iradesine terk ederek alnını masanın kenarına dayadı ve fevkalade süratle düşünmeye başladı. "Herkesten korkuyorum. Bunun neticesi olarak herkesten şüphe ediyorum. Fakat bu dereceye kadar nasıl düştüm? Macide'nin samimi olmaması ihtimali nasıl oldu da aklıma getirdim? Benimki aptallık, kız ne bilsin? Benim ne çirkef olduğumu, ne hatlar karıştırdığımı, ne tehlikeler atlattığımı nereden bilsin? Her mücrim, suçlu ruhlu insan gibi ben de vehimlerimin oyuncağı olmaya başlıyorum. Mağazadaki herif benim yaptığımı görmüş, hatta şüphelenmiş olsa derhal yakama sarılırdı. Herhalde kılık kıyafetim pek itimat verecek soydan değildi. Halbuki ben eve gelinceye kadar onu arkamda zannettim. Sonra beni beklemekten başka kabahati olmayan, benim kepazeliklerimin, ruhumun çirkefliğinin yüzüme ve tavırlarıma vuran akislerini insanı ağlatacak kadar masum bir şekilde tefsir eden, benim sırf parasızlık yüzünden bir tuhaf olduğumu söyleyen karıma ben nasıl muamele ediyorum? Zannediyorum ki her şeyi bildiği halde benimle oyun oynuyor. Zavallılığımla eğleniyor. Eyvah! O beni kurtarıp temizleyecek derken galiba ben onu kendi ruhumun korkunç dünyasına çekeceğim. Fakat benim ne kabahatim var? Ben hangi fena maksadın kurbanıyım sanki? Hiç! Bir kere parasızlığın büsbütün tesirsiz olduğunu nasıl söylerim? Her şeyin başlangıcı o. Sonra içimdeki mumelun şeytan, her şeyi imkansızlığı nispetinde bana cazip gösteren, beni olmayacak şeylerin hasretiyle kavuran bu korkunç his. Ben ki bütün ömrümde hiçbir maddi arzu duymamayı kendime gurur vesilesi yapmak isterdim. Bir kadın çorabı, aman yarabbi, bir çorap. Hayır, böyle değil, ben çorap falan istemedim. Orada garip, benim elimde olmayan bir şey oldu. Parmaklarımın teri. İnsanın avcunda kayboluverecek kadar ince bir şey. Peki, neden yerine bırakmadım? Muhakkak ki ruhumun benim gözümden kaçacak kadar uzak köşelerinde bir şeytan saklı. Beni oyuncak gibi kullanıyor. Bunları Macide'ye nasıl anlatayım? Suratıma tükürüverir. Fakat bu olur mu? Herhangi bir şeyi ondan saklamak doğru mu? Ben niçin onu alıp buraya getirdim? Ruhlarımızın ayrı tarafları kalacak olduktan sonra niçin bu külfete girdim ve onu neden bu derdin içine soktum? Düşünceleri dağılmaya, manasızlaşmaya başlamıştı. Bugünkü hadiselerden sonra kafasının doğru dürüst işleyeceği yoktu. Başını kaldırdı ve hala karısının avuçları içinde duran ellerini çekti. Gözleri karanlığa alıştığı için şimdi kamaşmıyordu. Biraz böyle durdu. Sonra yorgun yorgun karısına baktı ve hiç beklemediği, bu kadar vukuattan sonra bu ruh hali içinde imkansız bulduğu halde yüzündeki adalelerin kımıldamak ve gülümsemek istediklerini fark etti. Kendini ılık bir suya bırakır gibi bu arzuya teslim oldu. Macide'nin yüzü de derhal aydınlanmıştı. Buna rağmen henüz devam eden bir endişe ifadesi her halinden belli olmaktaydı. Ömer'e sokuldu. "Her şeyi, bütün kafandan geçenleri, bütün dertlerini bana ne zaman söyleyeceksin?" dedi. "Büsbütün bana yabancı şeyler düşündüğünü ve bunların elinde kıvrandığını görüyorum. Bunları uzaktan seyretmek hoş bir şey değil." Çok yumuşak ve tatlı olmak isteyen sözlerinde biraz, hatta bir hayli sitem bulunduğu Ömer'in kulağından kaçmadı. Derhal kızacaktı, kendini toplayarak. "Hakkın var, sana her şeyi söylemek, bütün münasebetsiz taraflarımı önüme dökmek isterdim. Yalnız benden." Burada bir müddet durdu ve kelime aradı. "Nefret edersin, korkarsın, iğrenirsin" gibi tabirler ona belki doğru fakat çok şiddetli görünüyordu. Her şeye rağmen nefsi hakkında kullanacağı sözlerin ölçüsüne dikkat ediyordu. Bir an için bunun lüzumsuz ve saçma bir gururdan geldiğini düşündü ve derhal keskin ve inatçı bir ifade ile bütün kelimeleri bir arada sıralayıverdi. "Yalnız benden nefret edersin, tiksinirsin, korkarsın" diye cesaret edemiyorum. Macide inanamayarak ona bakıyordu. Yavaşça, "Zannetmem" dedi. Sonra izah etmek ister gibi ilave etti. "Böyle korkunç şeyler yapmış olacağını zannetmem." Ömer'in derhal yüzü değişti. Bir müddet evvelki Haşin tavrını alacağı benziyordu. Mırıldandı. "Demek böyle şeyler yaptığımı sana söyler ve inandırırsam..." Devam edemedi. Yine münasip bir kelime bulamıyordu. Macide de önüne bakıyor ve ona yardım etmiyordu. Uzun süren bir sükût devam edecek gibiydi. Kapı vuruldu. İkisi birden başlarını çevirdiler. Hiçbirisi "gir" demeden kapı aralandı ve Nihat göründü. Ömer yerinden kalkarak ona doğru yürüdü. "Ne istiyorsun?" Nihat durakladı, sonra gülerek, "Pek kibar bir istikbal ediş, karşılama doğrusu," dedi. Ömer özür diler gibi, "Hayır canım, onun için değil, gece yarısı bir şey mi oldu diye merak ettim." "Ne gece yarısı? Saat daha 9'a bile gelmedi. Seninle biraz konuşmak, hatta hanımefendi müsaade ederse biraz beraber çıkmak istiyordum." Macide'ye döndü. Genç kadın gözlerini başka tarafa çevirdi ve omuzlarını silkti. Ömer karşısına bakmadan, "Peki, geliyorum" dedi. Sonra Macide'ye sordu. "Müsaade eder misin?" Macide başıyla evet işareti yaptı. İki genç hemen çıktılar. Nihat daha merdivenlerdeyken Ömer'in kolundan tutarak, "Bize para lazım azizim" dedi. "Bana da lazım." "Sana keyfin için lazım, bize gayelerimiz için, yapacağımız işler için lazım." Sokakta birkaç adım yürüdüler. Ömer dalgındı. Yavaş yavaş kendini toplamaya çalışarak, "Nereye gidiyoruz?" dedi. "Para bulmaya mı? Adam mı soyacağız? Ev mi basacağız?" Sonra dişlerini sıkarak garip bir şekilde güldü ve daha ziyade kendi kendineymiş gibi mırıldandı. "Bunları yapabilecek hale geldim çünkü." Nihayet Nihat ona merhametle baktı. "Sen hiç fena bir çocuk değilsin" dedi. "Senden ifade edilebilirdi. Hayatını bu salakça gidişten ayırman ve ona daha manalı bir istikamet vermen, daha büyük hedeflerin peşinde koşman mümkündü. Fakat sen istemiyorsun, sana acıyorum. Sen böyle postane köşelerinde 3,5 kuruşa memurluk yaparak ev beslemeye uğraşacak adam mısın?" Eliyle Ömer'in başını dürttü. "Bu kafa büsbütün başka işler becerebilir. Sen kendini ziyan ediyorsun, halbuki buna hakkın yok. Madem ki herkes gibi değilsin, onlardan daha akıllı, daha üstünsün, onlara hükmetmek hakkın, hatta vazifendir. Yalnız bunu istemen lazım. Her şeyi feda edebilecek kadar şiddetle istemen ve bütün arzularını bir tek gayeye, insanlara hükmetmek, onların başına geçmek gayesine hasretmen lazım. Sonra senin gibi hayallerle, çocukça, daha doğrusu kadınca hislerle uğraşmak da insanı berbat eder. Hayatını nasıl olup da bir kadına bağladığına şaşıyorum. Kadın bir oyuncaktan başka nedir? Erkek tam manasıyla erkek ol. Erkek sert, haşin, aciz hislere yabancı, sadece kuvvete tapan bir mahluktur. Dünyaya bizim gibi insanlar kendi kafalarında tasavvur ettikleri şekli vermeli ve koyun sürüsünden farkı olmayan halk ise sadece tabi olmalıdır. Bunu sabit fikir halinde kafana yerleştirir ve maddi manevi bütün kuvvetlerinle bu yolda çalışırsan muhakkak gayene varırsın. Muvaffak olmamak ihtimali pek azdır, belki de hiç yoktur. Ömer ona yandan bir göz attı. Nihat'ın bu kadar kendinden geçerek zırvaladığını ilk defa görüyordu. "Hasta mısın kardeşim?" diye sordu. Nihat onun gırtlağına sarılacak gibi ellerini kaldırdı ve homurdandı. "Aptal, ben de seni adam yerine koydum da konuşuyorum. Sen bizim aramıza giremezsin ki." Ömer bu istihfaf, küçümseme dolu sözlerden alındı. "Ne münasebet?" dedi. "Yalnız senin gibi soğukkanlı bir insanın bu derece hararetlenmesine şaştım. Ne malum, belki ben de senin fikirlerinden birçoğuna iştirak ediyorum." "Ciddi mi söylüyorsun?" Ne bileyim, herkesten daha üstün olmak fena bir şey değil. Fakat bu meseleler üzerinde hiç düşünmedim ki. Bence insanlara hükmetmek arzusu manasızdır. Etrafımız o kadar çirkefle dolu ki, temiz kalmak için tek bir çare kendi dünyamıza çekilmek ve muhitle hiç olmazsa manen alakamızı kesmektir. Sus, gene o manasız hülyalara başladın. Nasıl alakanı kesersin? Toprağa bağlı olduğunu unutma ve benimle konuşurken lütfen esrarkeşçe fikirlerini kendine sakla. Ömer uzun zaman cevap vermedi. Nihat kendi sözlerinin ona tesir ettiğini zannediyor. Halbuki Ömer bu anda büsbütün başka şeyler düşünüyordu. Hakikaten çirkef mahluklarız. Ne yüzle, hangi cesaretle temiz kalmaktan, kendi dünyamıza çekilmekten bahsediyorum. Ben ne suratla, sonra bu Nihat neler yumurtluyor? Onun her saçmalığını bilirdim ama büyüklük delisi olduğunu şimdi öğreniyorum. Dünyaya hükmetmeye hazırlanıyormuş. Dünya kim? Benden başka dünya var mı? Herkesin bir tek dünyası vardır, o da kendisi. Üst tarafıyla alakadar olmaya bile değmez. Zeki olmak, kuvvetli kafa ve bilgi sahibi olmak neye yarıyor? Bizi istediğimiz saadete götürmediklerinden sonra zekamız olmasa daha iyiydi. Otlar, hayvanlar, bulutlar ve kayalar gibi yaşamak bana daha saadet verici, daha yorgunluksuz, daha manalı geliyor. Fakat bunları Nihat'a söylemenin faydası yok. Benden ne istediğini öğrenip eve döneyim. Macide merak ediyordur. Birdenbire yüreği çarpmaya başladı. Ben ne yaptım, eyvah! Ne utanmaz ve düşüncesiz adamım. Beni bekleyen karımı bin türlü sefil şüphelerle şaşırttım. Kendi ruhumun pis taraflarından onu mesul etmeye kadar vardım. Sonra bir sözle gönlünü bile almadan bu serseriye uyup tekrar dışarı fırladım. Beni yemeğe bekliyordu. Kırmızı abajurun altında karşı karşıya çay içecektik. Parasızlığımızdan bahsedip biraz üzülecek, birbirimizi avutmaya çalışarak biraz gülüşecek ve nihayet birbirimize sarılarak yarı aç midelerimizle yatağa girecektik. Bütün bunlar Nihat'ın saçmalarını dinlemekten, mağazaca mekanlarına kurtlar gibi parlayan gözlerle bakmaktan ve çılgınca arzuların oyuncağı olmaktan iyidir. Ne işim var benim burada? Nihat'a döndü. Ben eve dönmeliyim, Macide bir yemeğe bekliyor dedi. Nihat onu kolundan yakaladı. Sen benim en iyi arkadaşımsın Ömer dedi. İster fikirlerimi kabul et, ister etme. Bana yardım etmelisin, bize para lazım. Delirdin mi? Benim para bulabileceğimi nasıl tahmin edebilirsin? Sonra bu parayı nereye sarf edeceksiniz? O kadar derin sorma. Yalnız sen biliyorsun ki bir takım mecmualar ve ufak tefek de olsa kitaplar neşrediyoruz. Gençlik bizimle beraber fakat fakir. Çok kere bu kitapları bedava vermeye mecbur kalıyoruz. Mecmualar ayda bir hiç olmazsa birkaç yüz lira eritiyor. Halbuki susamayız. Düşmanlarımız var, onları cevapsız bırakamayız. İnsaniyet, hak, adalet gibi sözlere dayanarak gençliği zehirlemek isteyen cereyanlarla mücadeleye mecburuz. Bunların hepsi parayla olur, sen bize para bulabilirsin. Ömer onun sözünü kesti. Bir sürü mecmua çıkardığınızın farkındayım. Bereket versin, ben aranızdan ayrıldım. Fakat etrafında topladığın o biçare delikanlılar imzaların matbu basılı olarak görebilmek için babalarından Aydınay'a gelen birkaç kuruşu sana memnuniyetle verirler. Ne diye başka yerlere başvuruyorsun? Bırak gevezeliği, harçlıkların arttan parayla ciddi iş yürümez. Biraz durdu, sonra karar vererek Ömer'i omzundan yakaladı. Şu senin veznedar bize para bulabilir. Kaçık. O bize para tedarik edebilir hem de istediğimiz kadar 500 lira, 1000 lira. Hemen yarın arzunuzu kendisine söylerim, bankadan alır istediğiniz yere bırakır. Yalnız tehdit mektubumu yazıp bana verin. Ne zannettin ya? Elbette tehdit edeceksin. Onun için büyük bir fedakarlık değil ki. Ha 200 lira, ha 2000 lira. Hepsi ihtilas, yolsuzluk. Hepsi aynı ceza. Vazifesinde kaldığı kârdır. Böyle şeyler bazen senelerce, bazen hiç meydana çıkmayabilir. Fakat biz onu ihbar edersek derhal gider. Anlıyor musun? Bu fena bir hareket değildir. Çünkü kendi şahsi menfaatimiz için yapmıyoruz. Bunu adi soygunculukla karıştıracak kadar sersem değilsin herhalde. Unutma ki biz yüksek bir gaye için vasıta bulmaya çalışıyoruz. Kendi adi ihtiyaçlarımız için mendil çorap almıyoruz. Ömer birdenbire sapsarı kesilerek arkadaşını yakaladı. Caddenin ışıkları altında parlayan yüzünü ona yaklaştırıp gözlerinin içine bakarak sordu. Nereden biliyorsun rezil, ne zamandan beri benim peşimdesin? Anlaşıldı. Sen veznedarı değil beni tehdit etmek niyetindesin ama yağma yok. Nihat şaşkın bir halde durakladı ve sapsarı yüzü ani şekilde terlere gömülen Ömer'e baktı. İtiraf ederim ki şu anda seni anlamıyorum. Şimdi ben sorayım, hasta mısın? Ömer gözlerini yere indirdi. Bırak beni, hastayım, eve döneceğim diye homurdandı. Nihat ısrar etmedi. Arkadaşının hali onu korkutmuştu. Sadece Sözlerimi unutma, üzerinde düşün. Hayatta kendini layık olan mevkiyi almak için her türlü çareye başvurmak meşrudur. Modası geçmiş ahlak haydelerini unut, dedi ve elini uzatmadan ayrıldı. Ömer bir müddet onu arkasından seyretti. 5-10 adım ilerideki kahvelerden birine girdiğini gördü. Orada camekanın arkasında oturan kır saçlı bir adam derhal yerinden kalkarak Nihat'ı karşıladı ve kendi masasına çağırdı. Ömer bu adamın bir müddetten beri Nihat'la sıkı fıkı ahbaplık eden mahut tut Tatar suratlı herif olduğunu gördü. Geçenlerde bir yerde ismini de söylemişlerdi fakat şu anda hatırlamıyordu. Onu yakından tanıyan biri, umumi harpten sonra dünyanın muhtelif yerlerinde teşekkül eden ve birkaç ay veya birkaç sene sonra batan küçük ve uydurma devletlerden birinde reislik yahut nazırlık yaptığını ve o zamandan beri sergüzeşler içinde şurada burada dolaştığını anlatmıştı. Ömer, Nihat'ın bu adamla ne alışveriş olabileceğini düşünerek evin yolunu tuttu. 16. ayrımın sonu, sayfa 157.